Barış Sanat sunar. Kahverengi yol panoları. İş Sanat'ın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yapacağımız yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolukısa ve bugünkü konuğumuz müze bilimci Burçak Madran. Kahverengi yol panoları başlıyor. Kahverengi yol panolarında müze bilimci Burçak Madran'la birlikteyiz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum katıldığınız için kahverengi yol panolarına.
Ben teşekkür ederim, mersi.
Burçak Hanım, şundan başlamak istiyorum. Müzeolog ya da müze bilimci. Bu aslında çok fazla bilmediğimiz bir terim, en azından benim açımdan öyle. Biraz anlatır mısınız? Müze bilimci olmak ne demek ve müze bilimci nasıl olunuyor?
Müzecilik, yani müze bilimcilik aslında müzenin yalnızca hani halka açık alanları dediğimiz ya da aslında vitrinleri dediğimiz sergiler ve işte onların küratörlükleriyle ilişkili değil, bir müze yapısının içinde var olması gereken bütün bileşenleri, bütün işleyiş, yönetim, etkinlik, müzenin bilimsel etkinlikleri, toplumsal etkinlikleri, müzenin işletme planları, müzenin diğer sergi planlaması ve müzede aslında bizim buzdağı dediğimiz koleksiyon yönetimi, koleksiyonların kullanılması konularını bütünsel olarak müzenin sürdürülebilirliği için planlama işi olarak tanımlayabiliriz müze bilimi. Yani belirli bir alanında müzenin konusuna göre bir uzmanlıktan ziyade bütün müzelerdeki eşdeş, çağdaş toplumsal taleplerin doğrultusunda ve gerekliliklerin doğrultusunda müzenin genel idaresi ve genel yapılanması olarak adlandırabiliriz müze bilimi. Bunun için Türkiye'de aslında ilki Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 90'lı yılların başında kurulmak üzere yüksek lisans programları var. Müze bilim yüksek lisans programları var. Bir tane de İzmir'de lisans programı var. Müzecilik lisans programı var. Buradan yetişen genelde daha sosyal bilimler ağırlıklı lisans programlarından ya da temelden öğrenciler kendi uzmanlık alanlarının üzerine müzenin tüm bileşenlerini öğrenmek üzere bu bölümlere, yüksek lisans bölümlerine devam edebiliyorlar.
Peki hemen onu sorayım. Sizce yüksek lisans sadece yeterli mi, yoksa bir de lisans programı açmak iyi olur mu?
Bir lisans programı var şu anda zaten. Yani hali hazırda 9 Eylül Üniversitesi'nde bir lisans programı da var. Bu tabii müzecilikle ilgili olan taleplerin daha uzmanlık alanlarına göre değil, eğitimlere göre. Yani bu bir aslında piyasadaki talep meselesi. Şu an için aslında bu müzecilik programları var olan müzeleri besleyebilmek üzere yeterli görünüyor. Programları da farklı eğilimlerle, örneğin İstanbul Üniversitesi'nde daha müze işletmesi ve yönetimine ağırlıklı bir program var. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin içinde daha sanat kökenli öğrencilerin tercih ettiği programlar var. Bunu aslında bir kültür yönetimi olarak da bakabiliriz. Yani sadece müze odaklı değil, müzeler odağa alındığında devreye koleksiyonlar da giriyor. Yani müzeleri müze yapan ve aslında müzelerin en temel misyonu olan koleksiyon ve koleksiyonla ilişkili şeyler de giriyor. Bunlar kuşkusuz müzenin türüne göre ve müzenin koleksiyonuna göre başka uzmanlıklarda talep edebilecek şeyler. Onun için yüksek lisans seviyesinde okunması aslında faydalı da oluyor. Çünkü farklı tarih, doğa, arkeoloji, sanat altyapısıyla gelenlerin üstüne bir de müzecilik okuması, yani bu uzmanlık alanlarının müzedeki uygulamalarına ilişkin bilgi alması olumsuz değil. Bütün dünyada da zaten genel olarak bu böyle Museum Studies denen bölümler genelde başka bir lisans seviyesindeki uzmanlık alanının üzerine okunabilen şeyler. Ben de çok yıllar önce Türkiye'ye böyle bir program okuyup dönmüştüm. Fransa'da okuyup dönmüştüm. Dolayısıyla o gerçekten pekiştirici ve aslında gerçek uzmanlığınızı belirleyici bir eğitim olarak karşımıza çıkıyor. Bu da birçok olumlu noktası var.
Tam da aslında onu soracaktım. Siz nasıl başladınız, sizin nasıl gelişti diye yurt dışında başladığını anlıyorum. Biraz anlatır mısınız? Neden bu konuya ilgi duydunuz mesela?
Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde endüstriyel tasarım okudum aslında. Ama hep daha tarih, arkeoloji konularına, sanat konularına çok ilgim vardı. Bunun üzerine bir aslında bunu pekiştirebilecek bir yüksek lisans ararken kültür varlıkları ve müzelerle ilgili Fransa'da o zaman da yeni açılmış, yani 90'lı yılların ortasında yeni açılmış bir yüksek lisans programı buldum. Ve 2 senelik bu yüksek lisans programını takip ettim. Fakat orada da yani bizim ülkemizde de genelde böyle tarih, arkeoloji, sanat alanlarından gelenlerin müzeciliğe devam etmesi gibi bir gelenek var sanırım. Ya da işte mimarlık tarihi vesaire. Orada da benim endüstriyel tasarımcı olduğumu anlayınca bir de bana lisans okuttular. Dolayısıyla sanat tarihi ve arkeoloji lisansı da yaptım. Endüstriyel tasarım üzerine, ondan sonra da kültür varlıkları ve müzeler konusundaki yüksek lisansımı da tamamladım. Sonra tabii tasarımcılıktan da kopamadım. Çünkü müzeler ne olursa olsun her alanlarıyla bir tasarım ihtiyacı da gösteriyorlar ve bu konuda da uzmanlaşmak lazım. Yani nasıl ki mesela hani mimaride ya da iç mimaride baktığımızda işte hastaneler konusunda uzmanlaşanlar var, ofis alanları konusunda uzmanlaşanlar var, sanayi alanları konusunda uzmanlaşanlar var. Aslında müzenin mimarisi ve müzenin tasarımı da farklı bir yaklaşım ve farklı bir uzmanlık gerektiriyor. Dolayısıyla süreç içinde bu tasarımcı olmanın avantajını da kullanarak hem müzelerin bu müze bilim başlığı altında anlattığım programlamalarını ve planlamalarını yapmaya devam ettim. Hem de müze tasarımı, iç mekan tasarımı, yani ben mimar değilim çünkü müzelerin yapıları değil ama müzelerin bütün yapısal işleyişine ilişkin, sergilerine ilişkin de çalışmaya başladım. Bu arada döndüğümün hemen akabinden itibaren de müzecilik konusundaki yüksek lisans derslerini de artık işte neredeyse 22-23 yıldır kesintisiz olarak çeşitli üniversitelerde ve özellikle ilk başladığım Yıldız Teknik Üniversitesi'nde devam ettiriyorum.
Çok hoş. 90'lı yılların ortalarında ben de bir süreliğine Paris'te bulunmuştum ve o zaman gerçekten oradaki müzeler benim de çok ilgi alanıma giriyordu. İşte Müze Rodin, daha sanatla ilgili müzelerdi benim gezdiklerim ama işte Müze Rodin olsun, Saint Pompidou olsun, hatta sinema müzesi, birçok müzeyi gezdim ve hakikaten çok ilham verici bir ortam vardı o yıllarda. Bilmiyorum siz de o zamanlar hangi müzelerden daha çok etkilenmiştiniz ve bu müzelere girdiğinizde mesela ilk nerelere dikkat ederdiniz?
Ben Güney'de okudum aslında, yani Paris'te son dereceyi biliyorum ama esas olarak Güney'de okudum ve biz müze bilimcilerde galiba bu işi okullu olarak da yaptıktan sonra profesyonel bir deformasyon oluyor. Bu profesyonel deformasyonda aslında bizim amatör müze severler gibi müzeleri gezmemizi engelliyor.
Doğru.
Ben hiçbir müzeyi bu müzecilik okumaktan önceki keyfimle ya da o heyecanımla gezmeyi başaramıyorum. Çünkü bu vitrini nasıl açıyorlarmış, bu ışıklar acaba bunun eseri bozar mı? Giriş çıkış sirkülasyonlarını düzgün yapmamışlar. Bak buradan çıkmak ise bu adam tuvalete gitmek için yürüsün mü bütün koridoru falan gibi şeylerle. Yani benim müze gezmem aslında, yani o dönemlerde de tabii bize böyle bir algı yaratmaya çalışıyorlardı. Yani bu müzeler sizin işiniz ve bu müzelerle ilgili sizin profesyonel olarak bakmanız lazım diye. O bende galiba bayağı kemikleşti ve yerleşti. Şu anda yani çok müze geziyorum, tahmin edebileceğiniz gibi. Hem zaten sevdiğim bir iş ama benim boş zaman etkinliğim değil. Benim tüm zaman etkinliğim müze gezmek zaten. Onun için benimle birlikte özellikle yurt içinde ve yurt dışında müze gezen arkadaşlarım gerçekten müzelerden soğuyorlar. Çünkü ben müzenin içine giriyorum, müzeyi koşa koşa geziyorum. Müzenin koleksiyonu özel ilgi alanımdaysa gidiyorum, kataloğunu alıyorum ve yarım saat içinde ben bitirdim, hadi çıkalım diyorum ve başka bir müzeye gitmek istiyorum. Dolayısıyla
Hiç iyi bir gezi arkadaşı değilsiniz.
Müze gezme konusunda ben gerçekten çok kötüyüm. Yani günde 10 müzeye kadar gezebiliyorum yurt dışında gittiğim yerlerde ve bu müzelerin hani özel olarak şu müzesini gezeyim, bu müzesini gezeyim gibi bir tercihim de yok. En küçük müzeden en büyük müzeye kadar gezip onların müze bilimin içerdiği konulara nasıl yaklaştıkları ve bunlardan hangilerini mekansal olarak ya da kavramsal olarak barındırabildiklerini tırnak içinde kontrol ediyorum. Bundan bir süre önce de, yani aslında neredeyse 10 yıl önce de Uluslararası Müzeler Konseyi'nin içinde aktif olarak çalışmaya başladım. Bu merkezi Paris'te olan uluslararası aslında bir dernek. Ama Uluslararası Müzeler Konseyi'nde çalışmaya başlamak da açıkçası bu müze severliğe ve müze amatörlüğüne hiç katkı sağlamadı. Dolayısıyla orada da uluslararası anlamda da bu işin yapılanmasını, icra edilmesini ve aslında bu işin kavramsallaştırılmasını çalıştığımız için yıllardır her şekilde ben başka bir gözle bakıyorum. Dolayısıyla aslında müze amatörlerine, müze severlere müze anlatmak için ben çok yanlış bir kişiyim. Şu anda işte 2019 yılından beri de yine Müzeler Konseyi'nin içindeki uluslararası komitelerden birinin başkanıyım. Hem de tarih ve arkeoloji komitelerinin başkanıyım. Dolayısıyla böyle bir misyonum ve sorumluluğum da var. Şimdi tabii dünyadaki bütün bu konsey içinde var olan tarih ve arkeoloji müzeleriyle ve tarih ve arkeoloji müzelerinde çalışanlarla da bağlantıda olunca iş tamamen profesyonel bir noktaya geliyor. Ama şu demek değil, mesela hafta sonu boş vaktim varsa, çocuklarla çıkıyorsak özellikle kış aylarında falan, ben yine sergileri ve şu müzeye bilmem ne kadar zamandır gitmedim, bir bakayım neler yapmışlar diye gidiyorum. Bu bir yaşam biçimi haline alıyor. Hatta şöyle enteresan anekdotlar da oluyor. Mesela bu alanlarda, kültürel alanlarda çalışmayan arkadaşlarım, diyelim bankacı arkadaşlarım, bana diyorlar ki ya hafta sonu bir vaktin olduğunda bize bilmem ne müzesini gezdirsene, yeni açılmış. Ben onlara şöyle cevap veriyorum. Ya hafta sonları da bayağı boş oluyor, bana bankayı bir gezdirsenize diye. Yani hani benim için bizim bu kültürel alanlardaki işleri yaptığımızda hep insanların algısında zaten şahane bir hayat yaşıyoruz ve nefis bütün kültürün üretimini ve tüketimini idare ediyoruz ve bunun içindeyiz falan gibi algılar var. Ama bu profesyonel algı gerçekten kültürü bizim sunduğumuz insanlar gibi tüketmemizi çok baltalıyor.
Evet, evet anlıyorum. Yani bu bahsettiğiniz tabii mesleki deformasyonun etkileri bunlar. Çok eleştirel bir gözle bakıyorsunuz ister istemez. Yine de şunu merak ediyorum. Mesela sizin bakış açınızla, sizin uzman görüşünüzle gezdiğiniz müzeler arasında evet bu gerçekten çok iyi tasarlanmış bir müze dediğiniz müze ya da müzeler hangileri oldu?
Yani o kadar çok müze gezdim ki. Şimdi açıkçası yine bu profesyonel deformasyon. Böyle bir kategorizasyonun da ben doğru olmadığını düşünüyorum. Yani sanatseverler en iyi müzenin Orsay olduğunu ya da MoMA olduğunu düşünebilirler. Şimdi müzelerin çok farklı konuları olduğu için, birbirinden çok farklı konuları, çok farklı hedef kitleleri, çok farklı mekanları, çok farklı koleksiyonları var. Dolayısıyla bütün bu bileşenleri göz önüne almak gerekiyor bir müzenin iyi mi kötü mü olduğunu söyleyebilmek için. Artı müzelerin tek işleri bir mekanın içine koleksiyonları çok şık, çok algılanabilir, çok bilgili, çok bilimsel ya da çok eğlenceli bir biçimde yerleştirmek de değil. O müzenin ondan sonra toplumla nasıl buluştuğu, elindeki koleksiyonlar bağlamında nasıl bir bilgi ürettiği ve sosyal bilimlere katkısı olduğu, etkinlikleriyle ne kadar genci çocuğu ya da toplumun farklı kesimlerinden insanları kültürle tanıştırabildiği gibi konuları değerlendirmeden bence bir müzenin iyi ya da kötü olduğunu söylemek çok zor. Yani 250-300 metrekare bir sergi bana çok hitap ediyordur ve ben onu çok beğenmiş olabilirim. Bu sadece o iyi tasarlandığı ya da iyi kurguladığı için değil, benim algıma hitap ettiği için o iyi bir şey olur. Yani müzelerdeki aslında en meydan okuyucu, benim de çalışmaktan en büyük keyif aldığım alan bu. Şimdi baktığınız zaman sevgili kadim dostum İş Bankası, yani İş Bankası'nın İstanbul'daki müzesi benim ilk göz ağrımdır. O büyüklükte ve o kadar bütünsel olarak planlamasına İş Bankası'nın bana izin verdiği ilk müzemizdir. Şimdi baktığınız zaman kim bir banka müzesi çok iyi bir müze diyebilir ki? Yani banka müzesi. Hani içerideki koleksiyonlara baktığımızda gördüğümüz şey işte fasitler, daktilolar, reklam malzemeleri. İş Bankası yine kadim bir Cumhuriyet Bankası olduğu için ve Cumhuriyetimizin ilk bankası olduğu için tabii ki erken Cumhuriyet tarihine tanıklık edebilecek çok özelleşmiş malzemelere de sahip. Ama günün sonunda bir banka müzesi. Kime sorsanız hayatta banka müzesi iyi bir müze midir diye İş Bankası'nı gidip görmeden buna cevap veremez. Ya da İş Bankası bir başka sanat müzesiyle kıyasladığında önceliğine girmez. Ama şimdi bütün bu bileşenleriyle değerlendirdiğimiz zaman yani artık 13. 14. yılına giriyor İstanbul'daki İş Bankası Müzesi. İş Bankası Müzesi çok doğru bir müze. Yani bütün işlevleriyle, bütün işleyişiyle doğru bir müze. Dolayısıyla ister istemez evet güzel bir müze. Yani konusuna göre ya da çok küçük bir müze de bütün bu saydığım şeylerle bağlantılı olarak çok iyi bir müze olabilir. Bu sadece mekanın şık olması, mekansal algı içindeki sergilerin ne kadar pahalı, dijital, iyi aydınlatılmış olmasıyla ilişkili bir şey değil. Çünkü bu bir sergi. Halbuki müzeyle biz toplumun doğrudan sürdürülebilir bir ilişki kurmasını istiyoruz. Dolayısıyla gezdiğim bir müzenin iyi olup olmadığına ya da güzel olup olmadığına ben anlık karar vermek de istemem. Onun toplumla kurduğu ilişkinin sürdürülebilirliğine ve topluma olan katkısını değerlendirerek böyle bir şey söylemek isterim. Tabii ki bu konuda da çalışan birçok müze var. Yani benim için bir müzenin iyi ya da orta halli olması, hiçbir müze çok kötü değildir. Çünkü ne olursa olsun bir işlev gerçekleştiriyor. Belirli bir hafızaya dair şeyleri bir arada tutuyor. Dolayısıyla başlangıç noktası olarak önemli zaten. Ama yani işte çağdaş müze, harika müze vesaire, bu bütün arka planını bilmeden böyle şeyleri söylemekten de biraz imtina ediyorum.
Biraz evvel İş Bankası Müzesi'nden bahsettik. Eminönü'ndeki, yanılmıyorsam sizin de söylediğiniz.
Benim ilk göz ağrım Eminönü'ndeki.
Evet, ben orayı da birkaç kere gezdim. Yani hem içinde farklı sergiler açıldığında gezdim. Hem de yanlış hatırlamıyorsam onun altında böyle bir kasa dairesi gibi bir yer miydi?
Evet.
Orası mesela son derece aslında yaratıcı. Bence bir banka müzesi anlamında ve son derece ilginç. Hem içinde çok vakit geçirebileceğiniz, işte ne bileyim kasayı açıyorsun, içinden çıkanlara bakıyorsun. İşte orada birçok ışıklı rakamların olduğu. Mesela o bölümü ben çok beğenmiştim açıkçası. Yani bir banka, bir banka denince işte böyle bir aslında yaratıcılık istiyor gibi gelmişti. Hatta biraz onu açıkçası Prag'daki Kafka Müzesi'ne de benzettiğim anlar olmuştu. Orada da çünkü çok güzel öyle bölümler vardı. Ama açıkçası onun dışında mesela bazı Anadolu kentlerinde de kimi yerel müzelerin belki bakımsızlıktan, ilgisizlikten çok kötü durumlara düştüğünü de görüyoruz. O yüzden hani kötü müze yok mudur? Ben o kadar emin olamıyorum sizin kadar. Muhakkak haklı olduğunuz konular var ama en azından belli bakımlarını da zaman zaman yapmak gerekiyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. İşin mimari kısmını bir tarafa bırakacak olursak, siz bir tasarımcı olarak bir müzeyi ele aldığınızda öncelikle şunu merak ediyorum. Bir bina halinde mi ele alıyorsunuz? Yoksa bina olmadan önce taslaklarına, mimari taslaklarına da göz atarak mı ele alıyorsunuz? Ve ondan sonra içinde sergilenecek koleksiyondan öncelikle bağımsız olarak diyelim. Belli şeyler var mı tasarımda? Belli noktalar var mı? Mesela nasıl söyleyeyim? Mobil tasarım olması. İşte belli salonların bölümlenebilme ya da büyük kullanılabilme imkanlarının olması gibi şeyler. Hangi aşamada siz bu devreye giriyorsunuz burada?
Şimdi iyi planlama dediğimiz şey aslında müzenin fikrinin oluştuğu noktada, yani bizim bir müzemiz olsun noktasından başlamalı bence. Şimdi bu söylediklerinizin tamamı benim işimin içinde. Benim en sevdiğim müzeler zaten toptan aldığım müzeler. Yani birisi geliyor diyor ki, yani ben bir tane müze istiyorum diyor. Bu herhangi bir şey müzesi olabilir. Bir kentteki bir konuyla ilgili, bir sanat bir şeyle ilgili, bir kurumun müzesi, bir konunun müzesi. Ben bütün bunlardan bağımsızım. Ben bütün müzelerimi seviyorum. Yani bütün konuları seviyorum. Sevmediğim konuları da sevmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Hani İş Bankası'nın Ankara'daki müzesi ve başka banka müzeleri de yaptım. Şimdi banka müzesi sevmek de çok zor. Yani hani seviyorum. Bütün banka müzelerini çok seviyorum. Onları çalışmayı da seviyorum. Ve işte yaratıcılığı, hani tasarımsal yaratıcılığı da tetikledikleri için, çünkü hep şey diyorum, yani Topkapı Sarayı'na herkes tasarlar. Yani zaten içinde şahane şeyler var. Sen gel iki fasit, üç daktiloyla müze tasarla diyorum. Yani o zaman tabii aslında konuların toplumsal olarak daha az ilgi çekmesi noktasında tasarım daha çok devreye giriyor. Yani dünyanın her tarafında olan başyapıtları sergilemek kolay. Keşke bana da öyle müze gelse. Ama bana öyle müze gelmiyor. Kibrit kutusu,
Gelir inşallah.
ondan sonra şey, ne derler onu, toplu iğne müzesi falan gibi şeyler geliyor bana. Bu noktada bu bütünü tamamlayabilmek için işte o zaman şemsiyenin altındaki her şeye bakmak gerekiyor. Bu yapıda, şimdi iki tür yapıdan bahsedebiliyoruz biz aslında temelde müzelerimizi yaparken. Bir, zaten bütün dünyada da böyle bir algı var. Özel olarak Türkiye'yi suçladığım için söylemiyorum. Ama nerede eski kullanılamayan bir bina varsa ve ne yapacağını bilmiyorlarsa idareler, ay biz bunu müze yapalım diyorlar. Sanki eski binaların içinde müze açmak zorundaymışız gibi. Ben de her seferinde diyorum ki, ya şahane bina. Becerebiliyorsan başka bir şey yap. Okul yap, hastane yap, başka bir kamusal alan. Ama olmuyor. Çünkü esas aslında gösterilmek istenen şey orada bina. O zaman da çok ciddi bir çelişki oluyor. Çünkü bir yerde koleksiyonlar var, bir yerde bina var. Ve ya koleksiyonlar binanın önüne geçecek, ya bina koleksiyonların önüne geçecek. Ve bu aradaki dengeyi kurmak ya da aradaki dengeyi planlayabilmek de, sonrasında da o mekanı işlevsel hale getirmek de tamamen bir planlama meselesi. Çünkü bazı yapılar, bir kere eski binayla bir şey yapıyorsanız, orasına dokunma, burasına dokunma, şunu yapma, bunu yapma durumundan günümüzün gerektirdiği altyapıları kuramıyoruz ve konforu sağlayamıyoruz. Herkesin gözden kaçırdığı bir nokta var. Bir müzeyi açtığınız zaman siz orayı 2 saat, 3 saat ziyaret etmeye gidiyorsunuz. Ama senenin tamamında o müzenin içinde çalışan, günde 8 saat çalışan insanlar var. Ve günde 24 saat orada durması gereken koleksiyonlar var. Dolayısıyla bütün bu altyapı ve üst yapı planlamalarını da başından itibaren yapmak ve ona göre bir mimari program çıkarmak gerekiyor. Ve ben bütünsel olarak ilgilendiğim tüm müzelerde bu mimari programı da aslında müze planlamasına dahil ederek başlamak istiyorum. İnanın bana öyle, yani büyük müzelerimizde bile öyle müzeler var ki şahane sergi salonları, nefis kafeteryalar, işte müze mağazaları, geçici sergi salonları, personeli oturtacağınız yer yok. Çünkü planlanmamış. Çünkü orada kaç kişi çalışılabileceğine dair bir öngörüde bulunulmamış. Yani sergi salonu, peki ben bu kadar insanı nerede oturtacağım? Yani bir müzenin içinde ortalama 15-20, yani orta halli bir müzenin içinde ortalama 15-20 kişi çalışması lazım. Bunun temizliği, güvenliği vesairesi, yani bütün bu yapıyı kurabilmek için de aslında bu, işte müze bilimci bu işe yarıyor. Başından itibaren o yapının hazırlanması süreci içine de dahil olmamız gerekiyor. Sonrasında, çünkü yapı bitip müze açıldıktan sonra onu yapanlar bırakıp gidiyorlar. Biz orayı işletmek zorundayız. Tabii. Biz orayı sürdürülebilir hale getirmek zorundayız. Ondan sonra belirli müzenin mekansal ihtiyaçları ve kavramsal ihtiyaçları doğru olarak yapılandırılmadığı durumda da müzelerin içine gecekondu inşa etmek zorunda kalıyoruz bütün bu fonksiyonları yerine getirebilmek için. Doğru. Onun için benim müzelerle ilişkili olan sürecim gerçekten bütünsel olarak tüm bileşenlerini birbiriyle koordine etmekle başlıyor.
Anlıyorum. Öte yandan örneğin Anadolu'da son zamanlarda yeni açılan müzeler dikkat çekiyor. İşte Odunpazarı Müzesi gibi, Baksı Müzesi gibi ya da Troya Müzesi gibi. Bunların bazıları hatta uluslararası alanlarda da ödül alıyorlar sanıyorum. Bu anlamda diyelim artık mesela müze mimarisi anlamında müze tasarlayan mimarların da bu konuya biraz daha tırnak içinde uzman bakışıyla yaklaştığını söylemek mümkün mü?
Hayır. Çünkü yani söylediğiniz müzeler istisna. Oralarda müze bilimciler ya da müze konusunda deneyimi olan kişilerin olduğunu biliyorum. Yani bir müze işleyiş konusunda deneyimi olan kişilerin olduğunu biliyorum. Ama onun dışında mimarlar genelde yanlarına bir müze bilimci almaktan imtina ediyorlar.
Ama neden?
Yani bilmiyorum. Yani gerçekten bilmiyorum. Hani müze bilimcilerle ve müzenin gerçek sahipleriyle birlikte çalışmak kuşkusuz yaratıcılık konusunda ciddi kısıtlamalar getiriyor. Yani en güzel ve en aydınlık ve en keyifli yeri kafeterya yapmak isterken onlar mesela biz çıkıp diyebiliyoruz ki ama benim personelim burada günde 8 saat çalışacak. Dolayısıyla ona havalandırılabilen, ışık alabilen ve düzgün yerler yapmamız lazım diyoruz. O zaman şık olmuyor. Tabii. Yani bütün bu müzenin ihtiyaçları ve fonksiyonları bir araya geldiği zaman aslında mimarları yapının içinde özgür bırakmamış oluyoruz. Onlar da daha özgür ve daha tasarımı ifade edebilen yapıtlarla ortaya çıkmak istiyorlar. Bu dünyanın her tarafında böyle.
Burçak Hanım, çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, kahverengi yol panolarında bu müze meselesini eline boyuna konuşmuş olduk. Umarım bir gün yeniden sohbet ederiz. Karşılıklı bir müze gezeriz belki, bilmiyorum.
Sanal müzelerimizi gezelim.
Ya da öyle yapalım, peki. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Yeni görüşmelerde ve yeni konuşmalarda buluşmak üzere diyorum. Çok sağ olun.
Sağ olun. Kahverengi yol panolarında bugün müze bilimci Burçak Madran'la söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş sanatın katkılarıyla yayımlanan kahverengi yol panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşça kalın. İş sanat sundu. Kahverengi yol panoları.